Ayrım 17.
Bana yazdığına sevindim. Lütfen ara sıra yaz böyle. Çok azaldık. 68'lerin o diri heyecanını nasıl özlüyorum bir bilsen. Gerçi hiçbir zaman senin kadar inançlı olamadım. O günlerin devingenliğine de hep bir dolu sorularla yaklaştım. Hala da kafasındaki her soruya en az ikiz doğurtan alevim. Vıdı vıdıcı, kuşkucuyum. Yine de geçmişte kafamı oyan soruların bir anlamı vardı. Bugün de hala arayışlardayım. Ancak bu arayışlarımın içinde yaşadığımız şu toplumla herhangi bir bağ kalmamış gibi bir duygu var içimde. Gittikçe soyutlaşan sorular, fikirler. İnsanımızdan gittikçe uzak düşüyorum anlayacağım. Bunu işitmekten hiç hoşlanmayacaksın biliyorum. Ama kendime yalan söylemeyi bir becerebilseydim, sana yalan söylemem de çok kolay olurdu. Aysel hocamıza saygım büyük. Onun o hiç eskimeyen coşkusuna hayranım. Fakat zaman zaman kendisine çok şaştığımı da saklamayacağım. Bazen ayakta durabilmek için bir oyun oynadığından bile kuşkulanıyorum. Evet, ayakta. Çok güzel direniyor. Aydın olarak ayrıcalıklı bir yere yerleşmekten de özenle kaçınıyor. Ama biliyor muyuz ne pahasına? Belki işitmişsindir. Bir kaza geçirdi. Ayağı, omzu alçıya alınıp da hareketten yoksun kaldığı gün, bir an içinde olsa bakışlarına çöreklenen korkuyu anlatamam sana. Herkesin başına gelebilecek bir şeyden neden bu kadar korktu dersin. Oysa işte, o kadar da yalnız değil. İzin verdiği oranda Üner, ben, yazar dostu, birkaç yeni öğrencisi hep yakınındayız. Aysel hocamızın bakışlarında yakaladığım bu korku, o gün bugündür beni çok düşündürüyor. Salt, elden ayaktan düşme korkusu değil bu bence. Hayatı hep anlamlı kılmaya çabalarken, Kayrona gibi anlamsız bir biçimde yok olma, silinip gitme korkusu. Yine abarttığımı düşünebilirsin. Fakat ben Aysel hocamıza salt hoca gözüyle bakamadım ki hiçbir zaman. Onda bir kuşağın, o kuşaktan bir avuç insanın hem onurlu, hem çok acıklı, gülünçlü serüvenini görüyorum. Yanılıyor muyum? Ona ne yazmıştım? Elbette yanılıyorsun Alev. Bunu ister bir kusur olarak al, ister bir olumlama olarak. Fakat Aysel tektir. Ya da benim için öyle. Başka türlüsü olanaksız. Hayır. Alev'e yanıtında yazdığı bunlar değil. Hatta bir yanıt verdi mi, şimdi bunu bile anımsamıyor. O sıralar hayatın o kadar katı gerçekleriyle yüz yüzeydi. Dağılışın yol açtığı boşlukta öylesi savruluyordu ki, Alev'in soruları, yorumları hepsi bir hiçti. Hiç. Şimdi ise bu mektubu neredeyse satır satır anımsıyor. Aysel hocamızın bakışlarına yerleşen korku. Salt elden ayaktan düşme korkusu değil bu bence. Hayatı hep anlamlı kılmaya çalışırken, Kayrona gibi anlamsız biçimde yok olma, silinip gitme korkusu. Kılıç yerine kafaya indirilmiş bir odun. Petra, seninle bir tarih bağım yok. Onun için tensel heyecan dışında belli bir duygu heyecanı yok. Gövdenden, sana dokunmaktan hoşlanıyorum. Dürüst olunca kırıcı olmak da kaçınılmaz. Petra'nın her sevişme ardından buna benzer şeyler söylemesi kırıcı. Gentoft'ta Aysel'e işi bitmiş biri olarak bakmamış mıydın? Dürüst ol. Yeni yankılar ödülleriyle avunmaya çalışan, ülkesi için hala bir şeyler yaptığını inanmak zorunda biri. Cumhuriyetin ilk idealist kuşakları. Zamanın ardından en hızlı koşabilenleri bile önünde sonunda başına yediği bir odunla. Alev'in o gözlerde yakaladığı korku bu olmalı. Fakat Aysel tektir Petra. En azından benim için öyle. Onunla bir tarih bağım var. İnsanın dostları olur, sevgilileri, tanışları, akrabaları olur, hatta yoldaşları. Ama zamana dayanan tek ilişki, bir an için, bir gecelik bile olsa hepsini birden kapsayan ilişki. Yanımdan geçip gittiğim, tanıdığım anda sırtımı döndüğüm Cemal bile. Onu anlıyorum. Seni hiç anlamıyorum Petra. Dünyaya nasıl bir çocuk getiriyoruz biz? Tarihi yapan el seni de yapıyor. Duruyor. Derin derin soluklanıyor. Hep gerçekler deyip durdum. Ama gerçeklerin arkeolojik kazılar istediğini de sık sık unuttum. Kim söyledi bunu? Nerede okumuştum? Düşünüyor, bulamıyor. Bir tren düdüğüyle irkiliyor. Tren ormanın kıyısından donuk ışıltılarla geçiyor. Kalın bir tül perde gerisinden akarak geçtiği yerleri hızla geride bırakıyor. Cemal'e rastlayışında yerli yerinde sandığı bütün düşünce ve duygularını alt üst eden bir yan var. Tren geçip ortalık yeniden aynı sessizliğe bürününce içinde bulunduğu durumu apaçık algılıyor. Doktor Burnt'ün çağrısına uyup da buraya adımını attığı andan beri. Açıkçası Cemal'i o acınası durumunda gördüğü zamandan beri beyninde, yüreğinde boy gösteren kargaşa. Geçmişle ilintili her şey sürekli değer değişimine uğrayınca şimdi ile gelecekle ilgili her şey de aynı değer değişimine uğruyordu. Cemal'den nefret etmesi gerekiyor fakat edemiyor. Aysel'le yaşanmış geçmiş güzellikler, o uçsuz bucaksız güven, hatta aşk bir türlü bugünün malı olamıyor. Ona değin her anı hem kendine olduğundan fazla yücelikler ediniyor hem her yüceliş yaşanan zaman ufalanıyor. Büyük duygu patlamalarına kuşku ve sürükleniş eşlik ediyor. Bir müzik parçasının kreşandoları ardından boy gösteren ağır aksak bölümler gibi. Artık şimdiki Aysel'den nasıl bir güç edinilebilir ki? Yorgun bir gövde, yorgun bir yürek hayatta hangi dinamik rolü oynayabilir? Aysel hayatın kederini hangi neşeyle karşı koyabilir? İşte tükenmişliği örtbas etmeye çalışan söz bolluğu ağzında, işte çenesindeki minik ak kıl, işte aralarına giren uzaklık, işte hafif aksayarak otobüs durağına doğru gidişi onun. Uyduruk ödüllere, değer ölçüleri günlük siyasaya göre değişen başarılara evet deyişler. O tektir demişti az önce, hemen hemen yüksek sesle. Aysel'in tek ve farklı kalmasını öyle istiyordu ki, kantinde onu telefonla aramaya kalkışıp da yanıt alamayınca için için sevinmişti hatta. Demek umutlu değildi. Yanıt alsaydı ne olacaktı ki? Aysel, "Aa, sen misin Engin? Nasılsın?" Engin, "Fena değil. Sen nasılsın?" Aysel, "İyi, ne olsun, çalışıyordum işte. Hava çok soğuk. Odun sobası burayı pek iyi ısıtmıyor. Ben de elektrik sobasını taktım fişe. Fakat bu kez ikide bir sigorta atıyor." Engin, "Neden bir gaz sobası almıyorsun? Şimdi çok iyileri var." Aysel, "Var evet. Gelecek kışa alırım belki. Orası daha soğuktur herhalde." Engin, "Sorma, sorma. Ne çalışıyordun?" Aysel, "İşte geçmişteki aydın intiharlarını inceliyorum. Geleceğin baş kaldırı nedenleri ne olacak acaba diye." Karlara bata çıka geri dönerken bu konuşma gerçekten olmuş gibi yüzünü buruşturuyor. Hayata değil ölüme açılan, hayatın günlük sorunlarına değil, geçmişin bitmiş şeylerine eğilen bir inceleme kimi ilgilendirir ki? Yeni gençliğin sorunları, boş alanların kullanımı, hayatı savunma biçimleri ya da nükleer çağın değerleri gibi doğrudan yaşanan hayata ilişkin araştırmalardan sonra Aysel'in böyle birdenbire ölümlere yönelmesi. Ansızın karşıt ışıkları sarı sarı yansıyıp duran hastanede, hastaların ruh sağlıklarını yitirmelerindeki nedenlerin bulgulanması ile aydınların gelecekte hangi nedenlerle intihar edebileceklerinin araştırılması arasında hiçbir fark bulunmadığını anlıyor. Ölümün soyutluğu, ilk ağızda insana geri dönülmez bir şey üstünde boşuna zaman harcanıyormuş düşüncesi verebiliyor. Hayatın günlük, katı gerçeklerini yakından yaşarken, ormanlarda bir tür mantarın tükenişinden aşırı tedirgin olanları ciddiye almayabiliyoruz. Kurtarılacak hayatların hangi yarına armağan edileceği, yaşanan zaman içinde bizi hiç mi hiç ilgilendirmiyor? Bunu, bu gerçeği görmek, o gerçeğe inanmak anlamına da gelmiyor. Aynı nedenle Aysel'in son araştırmasına dudak büktüm. Bu incelemeyi Salt onun yorgun hayatının çağırdığı bir kaçış olayı olarak aldım. Önü kapalı bir durağın için yol alındığı bilinmezse, önü açık bir hayat nasıl savunulabilir ki? Az önce hurdanın başındaki Cemal'e sırtını dönüp yürümüştü. Öç duyguları törpülenmişti. Ama içinde ona iyi gelebilecek herhangi bir katkıda bulunma isteği de yoktu. Doktor Burnt bunu sezmişti, üstelememişti. Adımlarını sıklaştırıyor. Benim için Cemal olan şey, onun için bir ruh hastalığı. Milyonlarca yüzü olabilen, yani artık belli bir yüzü bulunmayan şey. Tanıdığım günden bu yana Doktor Burnt'ün kılı kırk yarışlarına da Aysel'in son araştırmasına ilgisiz kaldığım gibi ilgisiz kaldım. Sessizlikle çevrelendiği şu dingin ortamda arkeolojik kazısından ortaya çıkan sonuç bu oldu. İtiraf et ki sen bilimi ancak anlık çözümleriyle bilimden saymışsın Engin. Aysel'i de hayatın günlük gerçekleri ortasında omuz omuza iken bilimsel araştırmaların Aysel'inden çok daha fazla önemsedin, sevdin. Ancak o anlarda gerçekten taptın ona. Renkler soluklaşıp günlük hayatta hemen yeri olmayacak biçimde dibe çekildiğinde ise o kadar önemsediğin bu insan bile değerinden azalttı senin gözünde. Kendi üstün körüklüğünü, derinliklerin de ölçüsü yapıp çıktın. Adımlarını biraz daha sıklaştırıyor. İçinde bir gecikmişlik duygusu. Aysel'i yeniden aramalıyım. Sonra da Doktor Burnt'u bulup Cemal'i görmeye gitmeliyim. Ona Cemal demeliyim. Cemal. Bu adı içinden geçirirken sesinde ilk kez insanca tınlayışlar yakalıyor. Dingin yağan karın altında artık hemen hemen koşarak lojmanların yanına varıyor. Doktor Burnt'un oturduğu kata çıkıyor. Onun verdiği anahtarla kapıyı açıyor. Üstünü başını silkelemeden dosdoğru telefonun başına gidiyor. Aysel'in numarasını bir kez daha çeviriyor, bekliyor. Alo, Aysel. Gentof'ta kolumu boynuna atmalı ve sana şunu söylemeliydim. Ne kadar güzelsin. Çünkü orada yıllar sonraki o ilk buluşmamızda hiç olmadığın denli güzeldin. Hazanlarda yapraklarını döken ama öz sularını yeni bir bahara saklı tutan ağaçlar denli güzel. İç sesinin bu tınısından da hoşlanıyor. Sözcükler bir müzik parçası gibi akıyor sanki. Bekliyor. Aysel şimdi açacak telefonu. Ben böyle diyeceğim. Şunu da. Ölümünde hayatı barındıran bütün yüzler güzel Aysel. Çıplak ayağının parmaklarıyla boşluğa bir şeyler yazan delikanlı ne kadar güzeldi bir bilsen. Gözümün önünden hiç gitmeyecek. Orada yanımda oturuyor ve çabuk çabuk konuşarak akşamın kederini savuşturuyorsun. Bir ölüm anını hayata bağlamaya savaşıyorsun. Bu güzelliğini hiç unutamam. Aysel ne yanıt verecek? Neşeli neşeli gülecek. Senin gördüğün güzellikler yalnız sanatta var diyecek. Senin güzel bulduğun her şey senin gözünün çizdiği tablolar diyecek. Bekliyor. Öteki uçta zil uzun uzun çalıyor, bekliyor. Aysel'in telefonu yine yanıt vermiyor. Gözünün çizdiği güzel tabloları boynuna asmış, içinde kendi uyumunu bulan o müzik, eğlenti salonunda Doktor Burnt'ı aramaya gidiyor. Saat henüz 19. Geç Aysel'i yeniden ararım. Ömer abiyi de aramalıyım. Ayşe'ni sormalıyım. O zamana dek elimi Cemal'in omzuna koymuşumdur. Ona Cemal demişimdir. Cemal, kardeşim. Bak, yabancısı olduğumuz bu kentte de insanlar akşamları ışıklı yerlerde toplanırlar. Yer, içer, müzik dinler, sohbet ederler. Birbirlerini tanımaya çalışırlar. Biz de çıkalım mı? Daha ekonomik olsun ve daha çok insanı daha iyi tanıyalım diyorsak kitap okuyalım. Venedik'te ölümü okuyalım mı? Ya da savaş ve barış okuyalım. Anımsa. Aysel Hoca bize bilimi hep edebiyatın eşliğinde anlatır. Bilmediğiniz bir insan hayatını nasıl kurtarabilirsiniz ki? Der. Kendi hayatını yaşayamayan başkalarınınkini de öldürür. Düşüncelerle hayatın somut gerçekleri birbirine tutsun diyorsak, düşünceleri hayatın içine sürmeliyiz. Tarlayı sürer gibi yani. Kırmızı ve siyahı okuyup bitirdim. Sen de oku. Sonra konuşalım olur mu? Cemal'le hiç de böyle konuşmadılar. Ne kendisi ne öteki arkadaşlar. Onu ittik. İtip karşı olduğumuz adamların eline teslim ettik. O günler biz çoktuk, Cemal'ler azdı. Çoğalmalarında bizim de biraz payımız yok mu acaba? Eğlenti salonuna giden ince yola sapmadan önce hastanenin önündeki kalabalığı seçiyor. Üstlerine kalın pelerinler almış hasta bakıcılar oradan oraya koşuşturuyorlar. İri yarı iki hademe bir sedye taşıyor. Sedye ile birlikte küçük kalabalığın arasına dalıyor, görünmez oluyorlar. O ışıkta hastanenin önü gitgide yakın plana gelecek bir film sahnesini andırıyor. Hemen hemen aynı kılıklara bürünmüş, biri ötekinin tıpkısı insanlar arasında Doktor Burnt'ü ve arkadaşlarını seçmesi kolay olmamıştı. Ama ötekiler kendisini hemen seçiyorlar. Doktor Burnt gözlük camları buğulu buğulu iki elini çaresizlikle iki yana açıyor. Yüzünden, bakışlarından derin bir keder taşıyor. Birkaç saat önce parktaki şezlongda gördüğü çıplak ayaklı delikanlı gözlerinin önünden bir kez daha hızla geçiyor. Bir ölüm duygusu. Ortada bir ölüm varsa sanki yalnız ona yarışacaktı. Güzel bir ölüm düşlenebiliyorsa bu mutlak onun ölümü olacaktı. Herkesin eğlenti salonunda toplandığı bir sırada hastalardan biri kendini üst kat penceresinden atmış diyor Doktor Burnt. Kalabalık aralanıyor. Hasta bakıcılar ölüyü sedyeye almışlar. Üstüne mavi battaniye çekmişler, içeri götürüyorlar. Kim? Yanıtı işitmekten korkuyor. Cemal olmasın? Hayır. ölümü öylesi yakıştırdığı güzel delikanlı da olmasın. Hiçbiri olmasın. Kızıl sakallı, yaşlı bir kadın diyor. Ne garip. Hayata yeniden katılabilmeyi en çok o isterdi. Buradan çıkar çıkmaz dansa gideceğim. Yeni biri sevgilim olacak. Böyle derdi. Viking torunu usulca gülüyor. Öteki çilli yüzlü farmakolog hep susuyor, yere bakıyor. Kalın ve gitgide daha soğuk yağan kar ölümün izlerini hemen örtüyor. Küçük kalabalık dağılıyor. Bir bölüğü yeniden eğlenti salonuna doğru yöneliyor. Doktor Burnt koluna dokunuyordu. Hadi gelin, kasabaya gidelim. Orada bir şeyler içelim. Değişiklik olur. Bir dakika. Beri de duvarın dibinde Cemal'i görmüştü. Baktığı yöne bakınca Doktor Burnt de görüyor onu. Cemal sıkıca giyinmiş, oracığa çömelmiş, kollarını sakin sakin göğsünde kavuşturmuş, öylece duruyor. Yanına gidiyor, elini onun omzuna bastırıyor. Cemal. Cemal bakışlarını ona kaldırıyor, üzgün üzgün. Ne can bir kadındı bilseniz diyor. Onunla dansa gidecektik, söz vermiştim. Giyinip gelmiştim işte. Az önce dışarıdan seyrettiği trenin içindeler şimdi. Ormanın yanından geçen demir yolu kasabayı çevre köylere bağlayan yolmuş. Doktor Burnt bu havada arabayı almanın akıllıca olmayacağını söylemişti. Elektrikli trenin içi ılık, aydınlık. Sıralarda oturan tek tük insanlar. Sabahları tıklım tıklımdır diyor Doktor Burnt. Akşamları da kasabadan dönüşlerdi. Sonra gidecekleri yer üstüne bilgiler vermeye başlıyor. Onu dinler görünüyor. Biri ötekinin aynısı kasabalar, küçük kentler. Bir tren istasyonu, bir alışveriş merkezi, bir küçük alan, bir kilise, donuk ışıklı bir iki barla bir otelin otel olduğunu ele vermeyen kapalı yüzü. Karşı sırada oturan kadına takılıp duruyor gözü. Blucinin üstüne geçirdiği kaba, kalın, gocuk gibi şeyi içeri girer girmez çıkarmıştı. Kolsuz, göğsü cömertçe açık, el kadar kırmızı bir fanilayla kaldı. Şimdi bir bacağını ötekinin üstüne atmış, elindeki dergiyi karıştırıp duruyor. Gözü ona takılınca Petra'yı düşünüyor. Rahat, gevşek oturup kalkışlarını, odadan odaya çırılçıplak dolaşışlarını, gittikçe kabaran karnını. Petra'nın dik, sağlıklı gövdesini özlüyor. Doktor Burnt karşılarındaki genç kadından onun sütyensiz, özgür göğüslerinden hiç habersiz duruyor. Petra'yı özlüyor. Ama ne kadar mekanik bir istek bu. Susamamak gibi. Canım bir kadeh içki istiyormuş gibi. Yasaklanmamış herhangi bir şey. Ne tuhaf. İnsan hakları, göçmen hakları, nükleer silahlanmaya karşı yürüyüşlerimizde de ülkemdeki karşı koymaların heyecanı yok. Duygunun değil, mantığın buyruğu. Ve yine Aysel. Bu akşam sık sık o öğrenci yatağında hocamla sevişmem. Ne kadar çok sesli, çok boyutlu bir sevişmeydi. Eziklikten, utançtan ve korkudan gurura, yiğitliğe, büyüklüğe ve övünce sürekli değişen, birinden ötekine geçişlerle görkemli bir senfonik müziği dinlercesine değil, yaşarcasına. O müziğin ta kendisi olarak. Bir daha yinelenemezdi. Sanki yinelenirse büyü bozulacak. Kozmik bir an. Kaosun ardından gelen denge ve uyum. Evrenin oluşumu gibi bir şey değil miydi bu? Gerçekten yinelenemezdi. Aysel yeniden olamayacak olanı sezgiyle mi bulmuştu, bilgiyle mi? Bunu zaman zaman sorup durmuştu kendi kendine. Fakat işte bu türden bir ilk deney, insan hayatının nasıl da takıntısı olup çıkıyor. Sonra bütün kadınlar eksik, bütün sevişmeler, aşklar, dostluklar eksik. Evli misiniz doktor? Nedense bu tepeden inme soruya ikisi de gülüyor. Aha, evet, evet evliyim diyor doktor Burn. İki de çocuğum var. Neden sordunuz? Sıkılıyor, kekelemeye başlıyor. Bilmiyorum. Özür dilerim. Cemal'e rastladıktan sonra kim bilir, onunla başka bir anlamda da aynı konumda olma korkusu belki. Gözleyen ve gözlenen. Doktorla hasta. Öyle ya. Mesleğiniz dışında hiçbir şey bilmiyorum hakkınızda. Doktor Burnt yine gülüyor. Özel hayatım yok ki. Hayatım bu işte, gördüğünüz. Ha sahi. Karım ve çocuklarım diye dendi otururlar. Ara sıra buluşuyoruz. Pencerenin dışındaki puslu, seyrek ışıklar gitgide sıklaşıyor. Karşılarında oturan genç kadın dergisini katlayıp çantasına koyuyor. Koltuk altlarını cömertçe gösteren geniş, rahat hareketlerle gocuğunu giyiniyor yine. Geldik, diyor Doktor Burnt. kalkmadan önce ekliyor. Siz de ben de hastam olmadığınızı biliyoruz. Kendinizi Cemal'in yerinde görmeniz için hiçbir neden yok. Tam karşıtı, belki de birlikte bir yardımımız dokunur ona. Hastanın geçmişi hakkında ne kadar çok bilirsek o kadar iyi. Doğrusu onu tanımış olmanız beni şaşırttı. Yine gülüyor. Sakın sandığımdan da yakın bir tanışıklığınız olduğunu söylemeyin bana. Bir zamanlar onu öldürmeyi bile düşünmüştüm. Az önce ise kendini pencereden atan hastanın Cemal olmasını istedim mi, istemedim mi pek bilemiyorum. İstemedimse onun için fazla güzel bir ölüm olur diye düşünmüşümdür. Doktor Byrne sessiz kalıyor. Tren minik bir sarsıntıyla duruyor. Girdikleri bar bahçeli bir evin oturma odasını andırıyor. Köşedeki ocakta büyük bir ateş yanıyor. Yumuşak ışıklar, çığırtkan olmayan bir müzik. Barda şişman bir adam var. Servisi karısı yapıyor. Pencere önlerinde rahat sedirler, sedirlerin önünde ise masif tahta masalar. Masaların hemen hepsi dolu. Yine de ortalıkta kalabalığın uğultusu bile yok. Öyle ki dışarıda yağan ve durmadan camlara biriken karın sesi bile biraz kulak verisi işitilebilir. Şarap içmeye karar vermişlerdi. Doktor Burnt barın sahibini iyi tanıyor, karısı eski bir Fransız şarabı açmıştı. Şimdi ne önemi var? Engin pek bilemiyor ama doktor hala merak ediyordu. O da Cemal'in hayatı üstüne bildiği ne varsa hepsini anlattı. Bu arada ister istemez kendi hayatından da parçalar. Aysel'i hep ve öncesiz sonrasız kendine saklamak isterdi. İkinci kadehler biterken en çok ondan söz ettiğini ayırt ediyor. Ama artık özel bir ilişki anlamında değil. Bir ülke, bir tarih parçasını anlatır gibi. İşte yine, Aysel Gentoft Parkı'nın kapısından otobüs durağına doğru yürüyor. Şiş, ayak bileği üstünde hafif aksayarak. Kırmızı hırkası, geniş yüzlü hantal sandalları. Kimse birkaç gün sonra onun bir yığın yabancı bilim adamı karşısında, insanlarda ve toplumlarda boş alanların kullanımı ya da nükleer çağın değerleri üstüne önemli konferanslar vereceğini aklına bile getirmezdi. Ülkemin bir avuç aydını, onca itilip kakılmalara karşın hala direniyor, hep de direnecek, biliyor musunuz doktor? Bunu bugün sizlerin tasavvur etmeniz bile olası değil. Sözünü böyle bağlıyor. Sonuçta bundan kendine bir övünç payı çıkarmış olmalı. Sesi gençlik yılların militanı gibi tınlamıştı. Doktor Burt de bir an sessiz kalmış, sonra mırıldanmıştı. Ama sizin hayatınızda büyük bir direniş örneği. Bu gücü nereden alıyorsunuz, bilmek isterdim. Kendi payına düşen bu övgüden rahatsız oluyor, yüzünü buruşturuyor. Bu bakışın altında ne büyük ne bir küçük görüş yatıyor. Buralarda en çok bu nedenlerle onur kırıklığına uğruyorum. Kendi kendine övünmeye hak buluyordu da, ayrı dünyadan insanların şaşkınlık göstermesine katlanamıyordu. Gerçekten anlaşılmayan bir şeyin gerçekten alkışlanıp desteklenmesi mümkün mü? Parmağını yarı şaka, yarı ciddi Doktor Burnt'un gözüne sallıyor. İyi bilirsiniz doktor. Çocuklar kendilerine çocuk gözüyle bakılmasından hoşlanmazlar. Cemal'in ne yollarda kullanıldığını anlattım size. Onun hayatından ve hastalığından çıkaracağınız sonuçları bilimin neresine yerleştireceksiniz bilemiyorum. Ama en alçakça, en bayağı yollara başvurularak yok edilmeye çalışanlar, sadece en doğal olanı yapmak, aklın yolunda onurla yaşamak istediler. Bu da özellikle sizlerin, tarihlerinizin yabancısı olmamalı.